Daha önce geldiyseniz hatırlıyorsunuz. Geçen hafta ve ondan önceki hafta İsa'ya işaretler adlı bir vaaz serimiz oldu. Ve şimdi son bir bölümümüz olacak. Ama gelmediyseniz daha önce sizin için iyi olabilir. Çünkü şimdi bütün hikaye yapacağız beraber. O yüzden bana 4 kişi lazım. 4 oyuncu. İster, evet, güzel, tamam. Sen, evet, Şeref abi, sen de gelebilirsin. 2 oyuncu daha lazım. 2 oyuncu. Aha. Olabilir. Tamam, Hakan abi sen gel. Theodorus, sen gelmek istiyor musun? Tamam, Hakan, öbür Hakan daha gelsin. Güzel, tamam. Tamam. O zaman Lale abla sen hem Yusuf hem de Meryem olabilirsin. Tamam mı? Olur mu? Güzel. Şeref abi sen Melek olabilirsin. Güzel. Sen asker olacaksın. Ve sen Kral Herodes. Kötü bir kral. Evet, aynen öyle. O yüzden bu Hakan, evet, bu Hakan Kral Herodes söylediğimizde herkes yapmalı ya. Olur mu? Tamam. Deneyelim. Kral Herodes. Evet. Güzel. Güzel. Güzel. Harika. O zaman. Evet, bu gerçek hikaye kutsal kitaptan, İncil'den geliyor. Aha, o zaman Yusuf adlı. Çok iyi genç bir adam vardı. Kendisi Kral Davut'un soyundan geldi. Evet. Ve nişanlısı Meryem, sen de. Nişanlısı Meryem çok genç. Bakire güzel bir kadındı. Güzel. Yusuf Meryem'i çok ama çok seviyordu. Ve bir gün evet, bir gün Meryem'e bir melek geldi. Ve şöyle dedi Meryem'e: Kutsal Ruh aracılığıyla gebe kalıp İsa adlı bir çocuğu doğuracaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Ve böyle oldu. Böylece İsa Mesih %100 Tanrı, %100 insan ve %100 kral oldu. Ve birkaç gün sonra doğada yaşayan, ben bu yıldız bilimciler olacağım, doğada yaşayan mistik astrologlar şaşırtıcı bir yıldız gördüler göklerde. Ve kralın yıldızıydı ve hareket ediyordu ta İsrail'e. Onu her şeyi bırakıp onu izlemeye başladılar. Ta Kudüs'e kadar. Ve Kudüs'e varınca saraya gittiler. Çünkü zaten yeni bir kral doğmuş. O yüzden saraya gittiler ve Kral Herodes onları selamladılar. Evet. Ve şöyle sordular: Bu yeni doğan kral nerede? Bu yeni doğan kral nerede?
Ben de bilmiyorum nerede.
Şimdi Kral Herodes, bizim çok sevdiğimiz Kral Herodes. Evet. Kral Herodes bir diktatörüydü. ve çoğu diktatörler gibi yaşlandıkça biraz deliye döndü. Evet, biraz deliye döndü. En sevdiği eşi ve 3 çocuğu öldürttü. Tamam mı? Çok kötü bir adam. Bir de aslında Herodes hemen ölmeden önce, ben öldüğümde Kudüs'ün ileri gelenleri öldür ki cenazemde gerçek ağlayış olsun diye emretti. Böyle bir adam hayal edebilir misiniz? Ama işte bu bizim Kral Herodes'imiz. Evet. O zaman yıldız bilimcilere bir tepki göstermedi. Ama bence kendi kendine şöyle dedi. Ne? Egemenliğim de tek kral benim. Başka bir kral olamaz diye düşündü.
Kimse değil mi? Olamaz, sadece benim.
Aynen öyle, aynen öyle. Evet, onun din hocalarına bu kral nerede doğacak diye sordu. Nerede olabilir? Ve onlar eski antlaşmaya baktılar ve böyle bir peygamberlik söz buldular. Bethlehem adlı bir kente olacak dediler. Ve Herodes yıldız bilimcilere bu haber ilettiler. Ondan sonra Herodes çok kurnaz bir şey yaptı. Şöyle dedi, çok kurnazca.
Bulunca bana dönüp haber verin ki ben de ona gelip tapınayım. İyi anladın mı?
Evet, anladım, anladım. Çok kurnaz. Yani daha kurnazca söyleyebilir misin? Daha kurnazca, hani.
Siz gidip bulun, bana da haber verin. Ben de gelip tapınacağım.
Gerçekten. Aa, tamam, tamam.
Aha. Ben gidiyorum zaten.
Evet, böyle, böyle söyledi bizim Kral Herodes'imiz. Kral Herodes'imiz. Ama yoksa beni öldüreceksin değil mi? Evet, ama tabii ki İsa'yı tapmak istemedi, öldürmek istedi. Tabii ki. O zaman yıldız bilimciler hocaları dinleyip yıldızı izlemeye başladılar. Ve tam Bethlehem'e gittiler o yıldız. Sonunda Bethlehem'de Yusuf, Meryem ve bebek. Bebek yok burada mı? Bebek buldular. Yemlikte yatıyordu. Mışıl mışıl uyuyordu. Ve yere girince diz çöküp ona taptılar. Ve üç çok ilginç hediye sundular. Hatırlıyor musunuz? Altın, günlük ve mür. Evet. Altın bir kral için. Günlük bir tanrı için. Ve mür bir cenaze için. Yani bu putperest adamlar İsa Mesih hem dünyanın kralı hem de gerçek tanrı hem de kurban olacağını anladılar. Ve ondan sonra bir rüyada bir melek geldi ve onları şöyle uyardı. Kral Herodes'e uğramadan kendi ülkene dön dedi. Ve yıldız bilimciler ülkelerine döndüler. Tamam, şimdi size bir soru sormak istiyorum. Kral Herodes yıldız bilimciler tarafından ihanet edildiğini farkına varınca tepkisi nasıl olacak sizce? Kral Herodes neler yapacak?
Çok kesecek.
Peki öfkeli olacak mısın Kral Herodes? Evet, evet, çok çok öfkeliydi bizim kralımız. Ama hamdolsun ki Tanrı her zaman ona iman edenleri destekliyor ve onlara zafer veriyor. Aslında İncil'de şöyle bir vaat var, ekranda olabilir sanırım. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlar birlikte her durumla iyilik için etkin olduğunu biliriz. Biliyor muyuz arkadaşlar? Evet, biliyoruz, biliyoruz. O zaman İncil'den hikayemizi okumaya devam edelim. Ve bu Matta bölümünden geliyor. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al. Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Evet. Mısır'a doğru git. Buraya. O da o zaten. Mısır batı. Tamam, buraya. Kral Herodes sen orada olamıyorsun. Şimdi burada. Sarayında. Tamam. Askerde. Güzel. O zaman Meryem, Yusuf, Melek, Mısır'a. Evet. Ve aynı gece değil mi? Yani Yusuf kalktı. Aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktılar. Peki siz Tanrı'dan gelen rüyalar görüyor musunuz? zaman zaman belki. Ama Yusuf o kadar çok iyi Tanrı'yı tanıdı ki rüya görür görmez aynı gece kalkıp onu itaat etti. O kadar çok Allah'a güvendi. O kadar iyi Allah'ı tanıdı. Biz böyle miyiz? Tamam, şimdi okumaya devam edeyim. Herodes'im ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok ama çok öfkelendi. Yine. Evet. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocuklarının hepsini öldürttü. Asker. Evet. Evet. Evet. Çok kötü. Ve belki belki ilk kez şunu duyuyorsunuz. Belki senelerdir imanlısınız. Ama sanırım bu olay düşündüğümüz çok daha kötüydü. Değil mi? Duymuşsunuzdur. Bir iki hafta önce Amerika'da büyük bir katliam oldu, değil mi? Ve ekranlarda o resimler gördük ve gerçekten çok çok üzücü, değil mi? Çok kötü bir şey. Bir deli adam okula girip bir çocuğu öldürdü. Çok kötü, çok kötü. Ve Matt'ın kaydettiği olay böyleydi. Herodes kaç çocuk öldürdüğünü bilmiyoruz ama tahminlere göre 20 ile 100 çocuk arasında olacaktı. O yüzden yani bunu okuyunca yani biraz canlandırıyoruz akıllarımızda. Çünkü yani gerçekten çok kötü bir şey. Bir kişi nasıl böyle bir şey yapabilir bilmiyoruz. Neyse devam. Okumaya devam edelim. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Ve burada çok önemli bir şey görüyoruz bu katliam hakkında. Öbür yerlerde eski antlaşmadan gelen bir ayet varsa, mesela daha önce oğlumu Mısır'dan çağırdım. Matta şöyle yazdı, şu söz yerine gelsin diye oldu. Ama burada ne okuyoruz? Bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Yani daha pasif. Öbür yerlerde Rabbin isteği görüyoruz. Mesela Meryem'in gebeliği. Bu Rabbin isteği oldu. Ama burada çok daha pasif. Çok daha pasif. Yani Tanrı o olayları Kral Herodes'in öz iradesine izin verdi ama istemedi. Yani izin verdi ona ama hiç istemedi. Ve bir gün Kral Herodes Allah'ın tahtının kürsüsünün önünde duracak ve bir cevap vermek, bir hesap vermek gerekiyor onun için. Ve yargılanacak bu kötü olaylar için. Ve belki Herodes'e bakıyoruz ve o ne kadar kötü bir adam, ne kadar kötü bir insan diye düşünebiliriz. Ve biz haklıyız. Ama hepimiz Allah'ın önünde suçluyuz. Suçsuz hissediyorsanız bugün lütfen Allah'a dua edin. Ya Rab lütfen suçlarımı, sana karşı suçlarımı göster. Ki inanıyorum ki ve İncil, Kutsal Kitap şöyle der. Allah'ın önünde kusursuz olan hiç yoktur. Evet, evet. Hepimiz davranışlarımızla, düşüncelerimizle Allah'a hayır sana ihtiyacım yok. Kendi hayatımı yönlendirebilirim, kendi hayatımda kral olabilirim, senin sevgini reddediyorum dedik sanki. Ve bir gün ailelerimize, arkadaşlarımıza, başka herkese karşı ve en korkutucu Allah'a karşı bütün yaptığımız suçlar ve günahlar için Allah'a cevap vermemiz gerekiyor. Onun için bir bedel ödememiz gerekiyor. Ve bu gerçekten korkutucu değil mi? Daha sonra ona biraz bakacağız. Ama şimdi hikayemizle devam edelim. Herodes öldükten sonra, tamam sen öldün, evet oturabilirsin. evet, evet sen de oturabilirsin. Rabbin, evet, Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada, yine melek, rüyada uyarılınca Celilli bölgesine gitti. Oraya varınca Nasra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasralı denecekler sözü yerine gelsin diye oldu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler oyuncularımıza. Evet, evet. Harika. Evet. İnanabilirsiniz bu Herodes'in oğlu Arhelas adlı bir kral babasından daha da kötüydü. İnanabilir misiniz? Ama gerçek. Ve bu ayetlerde belki fark etmediniz ama burada Yusuf'un iki rüya var. Birincisinde melek ona İsrail'e dön diyor. Ve Yusuf kalkıp İsrail'e dönmeye başlıyor. Ama ondan sonra bir şey duyuyor. Arhelas Yahudiye'de kral olduğunu ilan edildi. Ve korkuyor. Yani bu kral Arhelas'tan biraz haberi varmış. Ve ondan korkuyordu. O yüzden Rab'be dua etti. Rab'be danıştı. Ve Rab ona ikinci bir rüya gönderdi. Gördünüz mü? Ve sanırım Yusuf burada çok zeki ve itaatkar birisi olduğunu görebiliriz. Çünkü bu haber duyunca bir şey düşündü ve bir şey hissetti. Yani nasıl Yahudi'ye dönebilirim diye hissetti. Ve neler yaptı? Hani bu hisler bir yana bırakıp susturmadı. Ve yine de bu hisler tamamen itaat etmedi. Yoksa Mısır'a dönecekti. Rab'be dua etti, Rab'be danıştı ve Rab ona cevapladı. Biz de böyle olalım arkadaşlar. Yani hisler, düşünceler gelince hemen Rab'den geldiğini düşünmeyelim. Ya da hemen şeytandan geldiğini düşünmeyelim. Ama Rab'be soralım ve o bize cevaplayacak. Bizi yönlendirmeye çok seviyor. Şimdi bu hikayede eski antlaşmadan gelen 3 alıntı var. Teker teker onlara daha detaylı bir şekilde bakacağız şimdi. Çünkü İsa'yı anlamak istersek eski antlaşmayı anlamamız gerekiyor. Ve İsa kendisi şöyle dedi. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ve bu Vaaz serisinde İsa'ya işaretlerde bunları görmek istiyoruz. Yani İsa eski antlaşmayı nasıl tamamlıyor diye görmek istiyoruz. O yüzden birinci olarak oğlumu Mısır'dan çağırdım diyor. Oğlumu Mısır'dan çağırdım ve bu eski antlaşmadan gelen bir peygamberlik sözüdür. Eski antlaşmada bu Tanrı'nın oğlu kavramı İsrail halkı demek. İncil'de ise İsa Mesih Tanrı'nın oğludur söylediğimiz gibi demin. Mesela İsa vaftiz olunca göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. O zaman bu hikayeler kıyaslayalım. İsrail'in ile İsa'nın hikayeleri kıyaslayalım ve 5 benzerliği göreceğiz. Ve birincisi olarak hem İsrail'in hem de İsa Mesih'in doğuşu Tanrı'dan vaatten doğaüstü bir şekilde geldi. İsa'nın doğaüstü doğuşunu gördük zaten. Ama İsrail'in hikayesi şöyleydi. Hazreti İbrahim ve karısı Sara çok çok yaşlıydı. İkisi 80 yaşından daha büyük. Ama Rab onlara şöyle vaat etti. Senin oğlun olacak. Tıpkı Meryem'e söylediği gibi ve böyle oldu. adını İshak koydular. Ve Rab şöyle, onlara şöyle vaat etti. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. Rab böyle vaat etti. Neden böyle vaat etti? Çünkü Rab konuştuğunda ne kadar garip geldi fark etmez. İbrahim ona iman etti, onu izledi ve Allah'a güvendi. En önemli olarak İbrahim'in bol bol parasına rağmen kendi kendini kurtaramadığını bildi. Her şeyi Rab'be teslim etti ve Rab onu yüzüstü bırakmadı. Biz de İbrahim gibi olalım arkadaşlar, değil mi? Biz de İbrahim gibi olalım. Rab bizimle konuştuğunda ona hemen evet diyelim ve izleyelim. Ve şimdi belki hatırlıyorsunuz, birkaç hafta önce Andy bu hikayeyi anlattı. Ama İshak'ın oğlu Yakup'tu ve Tanrı Yakup'a yeni bir isim verdi. Hatırlıyor musunuz o güreşçi? Hatırlıyor musunuz yeni ismi neydi? Yeni ismi neydi? Evet, İsrail. İsrail. Ve böylelikle İsrailliler Tanrı'nın oğulları sayıldı. Çünkü Tanrı'nın vaatinden doğaüstü bir şekilde yaratıldılar. Tanrı onları seçti. Bütün dünya bereketlemek istedi onların aracılığıyla. İkincisi, hem İsrail için Musa hem de İsa Mesih kurtarıcı olarak gönderildi. Şimdi bu ayete bakıyoruz. Oğlumu Mısır'dan çağırdım diyor kutsal kitap. İsa Mesih doğmadan 2000 sene önce Yakup'un oğullardan birisi Yusuf'tu. Ve Yusuf kardeş tarafından köle olarak Mısır'a gönderildi. Ve orada çok zor durumlarla karşıladı. Ama Rab'be güvendi. Ve en sonunda Mısır'ın başbakanı oldu. Ve ondan sonra bütün kardeşleri babasıyla birlikte Mısır'a taşındılar ve orada yaşamaya başladılar. Ama göçmen olduğu için birkaç yüzyıl boyunca çok zulmet çektiler. Çok acı çektiler orada yaşadıkça. Ve 400 sene sonra İsraillilerin durumu berbattı. Onlar köle olarak çalıştırıldı. O zaman Rab'be yakardılar. Rab'be yakarladılar. Ve o onlara acıdı. Ve onlar Musa adlı bir kurtarıcı gönderdi. Belki bugün siz çok zor bir durumda bulunuyorsunuz. Rab'be yakar, Rab'be yakar. O, yani onun bol bol bereketini sizin üzerinize dökmek istiyor bugün. Evet. Sizi kurtarmak istiyor bugün. Üçüncüsü, zulüm gördüler. Musa doğmadan önce Mısır'ın kötü kralı yani Firavun, İsraillilerin her doğan erkek çocuğu öldürülmeli diye ilan etti. Yani hem Musa hem de İsa Mesih bir kralın korkusu ve özgüvensizliğinden dolayı bebekken hemen öldürüldüler. Bu yüzden birkaç aydır ailesi Musa'ya sakladı ama daha çok büyüyünce artık saklayamadılar. Küçücük bebek bir sepete koyup Nil nehrinde bıraktılar. Ve Rab onları cevapladı. Tesadüfen Firavun'un kızı nehre gidip orada banyo yapıyordu. Aniden bu küçücük bebeği görüp ona acıdı. Onu sevdi ve saraya onu getirip kendi oğul gibi yetiştirmeye başladı. Yani hem Musa hem de İsa bayağı çok haksızlıkla karşıladılar. Bir yazar İsa'nın doğuşunu şöyle anlattı. Barış prensi yürümeye veya konuşmaya öğrenmeden önce evsiz bir muhacir oldu ve cinayeti için bir bedel üzerine konuldu. Ve işte İsa böyleydi. İsa kendisi şöyle dedi. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilseniz, ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Yani Hristiyan hayatı çok zor olacak. Neden? Çünkü İsa'ya iman etmezken biz zaten şeytanın egemenliğindeydik. Ve şeytan için bu bir sorun olmadı. Ama İsa Mesih'i kralımız ve kurtarıcımız olarak kabul edersek, o zaman şeytan bizi mahvolmaya çalışıyor. Gerçekten eğer Hristiyansınız, daha çok zorluk çekeceksiniz. İster Amerika'da, ister İngiltere'de, ister Türkiye'de zorluk çekeceksiniz Hristiyan olduğunuz için. Ama değerli arkadaşlarım, bundan korkmayın. İsa dünyayı ve şeytanı çarmıhta tamamen yendi. Tamamen yendi. Bu kavgada iki kişi var. Şeytan ile Allah. Şeytan zaten bir yaratık, yenilmiş bir yaratık. Allah ise kainat yaratan, her şeyi güçlü sözüyle sürdüren bizim Tanrımızdır. Bu kavgada kim kazanacak? İşte sadece Allah. Sadece Allah kazanabilir. Ve Allah bizi seviyor ve melekleri bize gönderiyor bizim korunmamız için. O yüzden zulümden korkmayalım arkadaşlar. Gelecek ama Allah'a daha çok dayanırsak, O'na sığınırsak, o zaman biz O'na daha yakın olacağız ve zulümden korkmamız hiç gerek yok. Tamam, dördüncü olarak çağrı ve kurtuluş görüyoruz bu iki hikayede. 30-40 sene geçti ama bir gün Musa cinayet işledi ve Mısır'dan çöle kaçtı. Ve 40 senedir çölede yaşamaya başladı. İsa Mesih ise hiçbir cinayet, hiçbir günah işlemedi. Ama yine de vaftizden hemen sonra 40 gün çöle gidip orada tek başında babasıyla zaman geçirdi. O zaman Musa 40 senedir çölde yaşadıktan sonra bir gün Allah ona çağırıp sen Mısır'a dön, halkımı kurtar dedi. Musa çok çekingen oldu ve gitmek hiç istemedi ama eninde sonunda Mısır'a dönüp Firavun'la yüz yüze konuştu. Halkımı özgür bırak diye söyledi. Allah şöyle diyor. Ama tabii ki Firavun ilk olarak bırakılmasını istemedi ama ondan sonra izin verdi. O belalardan sonra. İsrailliler işte Allah'a güvendiler, onu itaat ettiler ve Allah onları kurtardı kölelikten. İsa Mesih ise istemeyerek ama çekinmeyerek, %100 Allah'a güvenerek çarmıha gitti. Orada dünyanın en büyük kralı yani şeytan ile yüz yüze geldi. Halkımı özgür bırak diye emretti şeytana. Ve günahın bedeli kanıyla kefaret olarak ödedi bizim için. Hamdolsun. Şimdi İsa Mesih'e iman edersek, ona güvenirsek, şeytanın egemenliğinden özgür olacağız arkadaşlar. Tamamen aklanmış oluyoruz. Ve artık günaha köle değiliz. Şimdi biz Allah'ın ailesinde bulunuyoruz. Hamdolsun. Ve Paulus şöyle anlattı. Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih ile birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindik. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne İngiliz, ne Türk, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrım var. Hepimiz İsa Mesih'de birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız. Yani şimdi biz Tanrı'nın oğullarıyız. İlk önce İsrail, ondan sonra İsa Mesih ve İsa Mesih'e iman edersek biz şimdi Allah'ın oğullarıyız. Ve ne isim koyuyoruz imanlıların topluluğuna? Hepiniz beraber kilise koyuyoruz. O yüzden şimdi kilise olarak Allah'ın oğullarıyız. İsa'ya iman edersek İsrailliler gibi şimdi ruhsal kölelikten kurtulduk ve yepyeni bir hayat bize verildi. Ama ailemiz, çevremiz, iş arkadaşlarımız İstanbul'da kaç yüz bin, kaç milyon ruhsal kölelikte bulunan insanlar var. Hayal edebilir misiniz? Hayal edebilirsiniz. İsa Mesih'i tanımayan insanlar. İçkiye, günahya, uyuşturucuya, cinsel günahı, pornografiye hizmet eden ama özgür olmak isteyen ne kadar çok ölen insanlar var bu şehirde. Hayal edemiyoruz değil mi? Ve onların sorunlarının çözümü biz biliyoruz. Değil mi? İsa Mesih ile diri bir ilişkidir. Çok basit ama inanılmaz güzel, inanılmaz etkileyici. Peki bu müjdeyi kim onlara verecek? Bizden doymazlarsa kimden doyacaklar? Hani siz nasıl duydunuz ilk olarak? Hiçbir İncil veya Hristiyan kitap okumadan, hiç kimse tanımadan bir gün kalkıp da tamam İsa'yı izlerim dediniz mi? Bence böyle kişiler yok. Gittiğimiz her yere Allah'ın kurtuluş mesajı ve kutsal ruhu taşıyoruz. Onları saklıyor muyuz? Yoksa herkese açıyor koyuyor muyuz? Evet. Bizim aracılığımızla Tanrı dünyayı bereketlemek ve kurtarmak istiyor. Ona izin veriyor muyuz? Bizim aracılığımızla çalışmak için. Ve beşincisi antlaşma yaptı. Bu büyük kurtuluş kazanarak Allah İsraillileri kurtardı. Onları ne kadar çok sevdiğini gösterdi. Ondan sonra çölde onlara öncülük etti. Ve Musa ile İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı. İsrail onun oğlu, onun halkını olacağını ve Tanrı'ya itaat ederek, onu izleyerek, emirlerini yerine getirerek ne kadar minnettar olduğunu göstereceğini vaat ettiler İsrailliler. Ve Allah onlar üzerine çok nimetleri yağdırmaya, onları bereketleyeceğini ve koruyacağını vaat etti. Ve İsa Mesih ölümden dirildiğinde ona iman eden herkesle aynı antlaşma yaptı. Kendi hayatlarımıza kral olarak her şeyimiz ona teslim edersek o zaman bizi kurtaracak. Bizi bereketleyecek, bizi yönlendirecek, bizim üzerimize kutsal ruhu dökecek ve eski sert, nasırlanmış yüreğimizi kaldırıp bize yeni, etten yapılmış, yumuşak bir yürek verecek. Hamdolsun, hamdolsun. Bu ilişkiye girdiniz mi? Girmediyseniz bu toplantıdan sonra bizimle dua edebilirsiniz. Seve seve sizin için dua edeceğiz. Ve bugün bile bu ilişkiye girebilirsiniz. Ama girdiyseniz bu sadece kişisel bir şey olmadığını fark ettiniz mi? Yani tamam ben kurtuldum falan diyebilirsiniz. Ve doğru ama hem kişisel hem de toplumsaldır. Tanrı hem senin aracılığınla hem de bütün mümin topluluğu beraber yani kilise aracılığıyla dünyayı bereketlemek istiyor. Neden? Allah bizi bereketliyor. Bu bereketi dünyaya götürelim diye. Neden Allah bizi lütfediyor? Bu lütfu dünyaya götürelim diye. Neden günahlarımızı bağışlıyor? Bu bağış ve affetmeyi dünyaya götürelim diye. O zaman bu oğlumu Mısır'dan çağırdım diyerek Matta İsraillilerin geçmişi hakkında bizi hatırlatıyor. Ve İsa o hikayenin tamamlayıcısı olduğunu söylüyor. İsa Musa gibiydi. Büyük bir kurtarıcıydı. Ama Musa'dan çok daha sadık, güçlü ve diridir. Hala yaşıyor İsa Mesih. Tamam. Şimdi ikinci alıntıya bakacağız. Ama bir sorum var. I Love You. İzleyen var mı? I Love You filmi. İzlediniz mi? Çok komik. Ben çok beğendim o film. Aslında o filmde İbrahim adlı birisi var. Ve Tinne adlı çok küçük bir köyden geliyor. Ta Türkiye'nin doğusundan. Tinne o kadar çok küçük ki haritalarda bile yok. Ve devlette köy için resmi kaydı yok. İsa aynen böyle Nasra adlı bir yerden geldi. Eski antlaşmada 900 tane yer isim var. Ama Nasra hiç yok. İsa'nın doğuşundan önce bol bol belgelerimiz var. Ama Nasra hakkında hiçbir kayıt yok. Hani çok küçük, çok çok küçük bir köy. Bir sınır köydü. Yani tam Kudüs'e yakın değil, çok uzaklarda. Ve o yüzden bazı Yahudiler vardı, bazı İsrailliler vardı orada. Ama en çok, affedersiniz, putperest, hani putlara tapınan gavurlar vardı, orada yaşıyordu. Çok kozmopolit bir yer. Ve aslında Nasrallah kelimesi bir küfür gibiydi İsrailliler için. Yani kesinlikle İsrail'in kralı, gerçek kralı oradan çıkamaz diye düşünüyorlardı. Belki Kudüs'ten, belki büyük bir şehirden, kutsal kitaptan, yani onun isimlerden bahsediyordu belki. Ama Nasır'ı küçük, gavur bir köyden İsrail'in kurtarıcısı gelemez diye düşündüler. Ve aslında kutsal kitap İncil'de çok komik bir olay var. İsa'nın ilk öğrencilerden biri şöyle dedi. Filipus, Natiel'i bularak ona Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı peygamberlerin de sözünü ettiği kişi Yusuf oğlu Nasır'la İsa'yı bulduk dedi. Nathaniel, Filipus, Nasır'dan iyi bir şey çıkabilir mi? diye sordu. Filipus, gel de gör, dedi. Yani İsa'nın ilk öğrencileri Nasır'dan iyi bir şey geleceğine bile iman edemiyorlardı. hiç kimse böyle bir şey. Ama İsa oradan gerçekten geldi. Ve kutsal kitap şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Ve İsa'nın hayatında bunu görüyoruz. Değil mi? Dindarlar ve din önderlerden çok günahkarlarla zaman geçirmek istedi. Ve ondan dolayı din önderleri İsa'ya karşı davrandılar. Biz dindar, kutsal, iyi insanlar belki oluyoruz, belki değiliz. Ama İsa yine de bize acıdı, bizi sevdi ve bizi kurtardı. Ama çoğu zaman aslında ona tam güvenmiyoruz. Çoğu zaman en çok bizim beklentilerimiz bizi kör ediyor. Mesela belki şöyle düşünüyoruz. Rab şöyle böyle bir kişi hiç kurtaramaz. Gerçekten Saudi Arabistan'da bir uyanış olamaz diye düşünebiliriz, değil mi? Ya da belki daha kişisel bir şeklinde, ben yeni bir Hristiyanım, Rab benim aracılığımla nasıl çalışabilir? O kadar cesaretli değilim, o kadar bilge değilim, o kadar tecrübeli değilim. Bugün bu düşüncelerden tövbe edelim. Arkadaşlar, çünkü böyle düşünürsek kesinlikle Rab bizim aracılığımızla bir şey yapmayacak. Aslında hiçbir zaman bu işler bizden gelmiyor. Biz bir şey yapmıyoruz ama alçak gönüllüysek Rab bizim aracılığımızla çalışmayı seviyor ve çalışacak. Böyle iman ediyor musunuz arkadaşlar? Güzel. Ve son olarak üçüncü eski antlaşmadan gelen alıntılarımız çocukların katliamı hakkında. Bu alıntı Yeremya kitabından geliyor ve İsrail'in sürgün edilişi tarif ediyor. Allah İsrail'i Mısır'dan kurtardı ama yüzlerce sene sonra onu tamamen reddettiler. Yeremya adlı bir peygamber şöyle diyor: eğer İsrailliler günahlarından dönüp Rabbi izlemeye başlamazlarsa Ramada toplanıp Babil'e sürgün edilecekler. Ve o zaman ayetlere bakacağız. Birinci ayet zaten Matta'da bulunuyor. İkinci ayet ise Yeremya, yani asıl metinde bulunuyor. Rab diyor ki, Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Rab diyor ki, sesini ağlamaktan, gözlerini yaş dökmekten alıkoy. Çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek diyor Rab. Halkım düşman ülkesinden geri dönecek. Geleceğin için umut var diyor Rab. Çocukların yurtlarına dönecek. Ve Rama, Kudüs'ten 8 kilometre uzaklıkta bulunan bir kenttir. Rivayete göre Yakub'un, yani İsrail'in en sevdiği eşi de orada gömüldü. Ve ondan dolayı Rahel'den bahsediyor. Ve aslında Matta'da bu ayetler en çok çocukların katliamından değil, İsrail'in şimdiki durumu hakkındadır. İsa Mesih 600 sene önce, İsa Mesih'ten 600 sene önce Babil'e sürgün edildi İsrail. Rabbi terk edip başka ilahların ardından koşuyorlardı ve 200 sene boyunca Rab onları uyarıyordu. Rab gerçekten tez öfkelenmez. 200 sene onun sevdiği halkı ona hakaret edip küfür ediyordu ve Rab onlarla yalvarıyordu. Bana dön, tövbe et diyordu. Ama onlar dinlemediler. İnatçılık yaptılar. En sonunda kısa bir süre için Rab onları terk edip düşmanlarının ellerine bıraktı. Neden? Hayli onları sevmedi mi? Yok. Onları hayli sevdi. Onların aracılığıyla hayli dünyaya bereketlemeye planı vardı. Ama şöyle düşündü Allah. Belki kısa bir süre için onları terk edersem bana muhtaç olduğunu fark ederler. Biz Allah'a muhtaç mıyız her işimizde? Ve bu ayetlerde bu uyarı görebiliriz. Ama aynı zamanda bana dönerseniz yine de sizin Tanrınız olacağım diyor Rab. Sürgünden döneceksiniz. Ve biz zaten Tanrı'dan sürgün edildiğini hissedebiliriz zaman zaman. İsa'ya iman etmeden önce zaten Tanrı'dan ayrıldık. Ama İsa Mesih gelip bir köprü olarak yaşadı. O zaman biz Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Ve İncil diyor ki, hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Eğer İsa'ya güvenirsek. Yani eğer Rab'be günahlarımızı itiraf edip tekrar yapmamaya çalışırsak bizi bağışlar ve bizi yine de sevgisini gösterecek. Evet. İsrailliler sürgün edildikten yaklaşık 100 sene sonra aslında Babil'den İsrail ülkesine döndüler. Ama o günden bugüne kadar İsrailliler tamamen dönmediğini düşünüyorlar ve hissediyorlar. Mesela bugün İsrail'e bakarsak pek barış içinde güzel bir ülke gözükmüyor değil mi? Hani bir savaş var hayli orada. İsa'nın günlerinde kutsal topraklarında yaşıyorlardı ama gavur bir halk, yani Romalılar tarafından işgal ediliyordu. Onlar güçlü bir kral, Tanrı tarafından meshedilmiş bir önder bekliyordu. O zaman çoğu Yahudi İsa'yı görünce bizi özgür kılacak Mesih İsa olabilir mi diye düşünüyorlardı, diye soruyorlardı. Ve İsa bazen güçlü, cesaretli bir önder gibi davranıyordu. Ama çoğu zaman onların beklentileri tamamlamadı. Yani fakirdi. Memleketi hiç kimse ondan duymuştu. Yani bir küfür kelimesiydi. Ve en ilginç, günahkarlarla zaman geçirmeyi seviyordu. Ve Romalılara karşı savaşmadı. O zaman çoğu Yahudiler İsa'yı Mesih olmadığını düşündüler. Ve onu reddettiler. Ve bu yüzden bugüne kadar çoğu Yahudi hala Mesih'i beklemektedir. Biz ise en önemli sorun fiziksel sürgün değil, Tanrı'dan ruhsal sürgünümüz olduğuna inanıyoruz. Ve İsa Mesih bizim Tanrı'dan sürgünümüzü bitirdi. Şeytanın egemenliğinden bizi özgür kıldı. Hamdolsun arkadaşlar, hamdolsun. O zaman sonuç olarak İsa peygamberlerin söylediğini tamamlamaya geldi. Hiç beklemediğimiz bir şekilde İsa İsrail'in hikayesini tamamlamaya geldi. Fakir bir ailede, hiç kutsal olmayan bir yerden geldi. Ama İsa da Tanrı aramızda yaşadı. Ve gerçek alçak gönüllülüğü bize gösterdi. Çarmıhta bizi günahlarımızdan ve onların etkilerinden kurtuldu. Tanrı'nın ailesine bizi dahil etti. Yeni bir halk oluşturdu, yani kilise. O dünyanın gerçek kralıdır ve bütün dünyayı kurtarmak istiyor. Ve kutsal kitapta sembolik olarak Mısır dünyanın en batı yeriydi. Asur adlı bir yer ise dünyanın en doğu yeriydi. Ve İsrail dünyanın ortasındaydı. O zaman İsa'nın doğuşu için yıldız bilimciler ta dünyanın doğu ucundan geldiler. İsa dünyanın ortasında doğuyordu. Ve ondan sonra Mısır, yani dünyanın ta batı sınırına gitti. Sembolik olarak, yani İsa Mesih, bütün dünya İsa Mesih'e geliyordu. Ve o bütün dünyaya gidiyordu. Ve aslında İsa'nın doğuşundan 700 sene önce Rab Yeşaya peygamber aracılığıyla şöyle dedi. O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısır'la Asur'a gidip gelecek. Mısırlılarla Asurlular birlikte tapınacaklar. O gün Mısır ve Asur'un yanı sıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Her şeye egemen Rab, halkım Mısır, ellerim işi Asur ve mirasim İsrail kutsansın diyerek dünyaya kutsayacak. Yani Tanrı bütün dünyaya bereketlemek ister İsa vasıtasıyla. Bize gelip ahırda yemlikte doğdu. Fakir olarak aramızda yaşadı. Ve biz Tanrı'nın görkemini ve yüceliğini gördük. Bunu kutlayalım arkadaşlar şimdi. Noel'in anlamı budur.